Ayrım 15, Milat, İhsan Kaplan. Sayfa 278. 25 Aralık 1999 Cumartesi, 11.22, Kudüs Nasıra yolu. Güneşi derinlere iten bulutlar tüm gökyüzünü kaplamıştı. Bembeyaz bir aydınlık hakimdi göğe. İlerledikleri yolun kenarındaki soluk yeşil hurma ağaçları, ılık ve usul bir rüzgarın esintisini soğuktan üşümüş, uçları sararmış ve hareketsiz dallarıyla bekliyordu. İlerideki park alanına yaklaşırken Joseph arabayı yavaşlatmaya başladı ve durunca arka koltuğa dönüp Sophie diye mırıldandı. Sophia'dan cevap gelmedi. Fil şeklindeki pembe yastığına başını yaslamış uyuyordu. Sophia, uyuyor musun? Genç kadın ikinci seslenişle yavaşça başını kaldırdı ve gözlerini açtı. Neden durduk? Ejderhalar yolumuzu kesmiş, bize engel oluyor. Sophia mırıldanarak başını sağa sola doğru oynattı, derin bir nefes alıp esnedi. Joseph gerçekten mükemmel bir yol arkadaşısın diye takılmaya devam etti ona. Nereye gitsek arka koltuğa yerleştiğin anda uyumaya başlıyorsun. Artık toparlan çünkü fazla yolumuz kalmadı. Hamile olsan neden bu kadar çok uyuduğumu anlardın. Hamile kalmadan önceki hallerini de biliyorum Sophie. Yolcu koltuğundan pet şişeyi alıp birkaç yudum su içtikten sonra Nasıra'ya doğru ilerlemeye devam etti Joseph. Arabayı sarsmamak için çok özen gösteriyordu. Vites değiştirirken bile dikkatliydi. Senin aklına uyup yola çıktığıma hala inanamıyorum. Neden? Senin aklına uyup Türkiye'ye giderken ben sana bir şey söyledim mi? Joseph omuz silkti. İyi de o zaman durum farklıydı. Sophia mahmur gözlerini huysuz bir edayla kırptı. Nesi farklıydı doktor? Rüyanda gördüğün şeylerin peşine düşmüştük. Şimdi de benim rüyamı kovalıyoruz. Ne var bunda? Adaletsiz davranma lütfen. Türkiye'ye giderken ben 9 aylık hamile değildim. Üstelik bir savaşın ortasına gitmiyorduk. Bu geziye en başından beri seni düşündüğüm için karşı çıktım. Kendi öngördüğün olası doğum tarihine göre henüz 4 günüm var. Dün akşamki ultrasondan sonra kendin söyledin bunu. Neyin ne zaman olacağı tam kestirilemez. Fazla uzaklaşmamalıydık. Üstelik bugün Noel. Beytüllahim'deki silahlı çatışmalar hala devam ediyor. Tanrım, profesör bu yaptığımızı duysa ikimizin de canına okur. Ne olmuş yani? 1,5 saatlik mesafedeyiz herhangi bir şey olursa. Umarım başımıza ters bir şey gelmez. Zaten varmak üzereyiz oraya. Sophia 2 gece önce gördüğü rüyadan çok etkilenmiş, sonunda dayanamayarak o sabah Joseph'i Nasıra'ya gitmeye zorlamıştı. Joseph her an doğurabilecek olan bir kadınla, her an silahlı saldırıların yaşanabileceği topraklarda arabayla yolculuk yapmaktan huzursuzluk duymakta haklıydı. Rüyacı. Uyanıkların bir tek ortak dünyası var. Uyuduğunda herkes kendi dünyasına döner. Herakleitos. 23 Aralık 1999 Perşembe 00.00 Kudüs. Sırt üstü uzandı, beyaz kanepede 3 saat önce deliksiz bir uykuya dalmıştı. Balon gibi şişmiş karnında birleştirdiği ellerinin altında sayfaları açık kalmış bir İncil duruyordu. Kırmızı kaplı kitabın kapağında Barnabas yazıyordu. Kanepenin yanındaki sehpanın üstünde sayfaları açık bırakılıp ters çevrilmiş 2 kitap daha vardı. Kur'an-ı Kerim ve Tevrat. CD çalarında meditasyon yapmak için dinlediği albümden lirik bir parça çalıyordu. Ayaklarını birbirinin üstünde birleştirmiş hareketsiz yatıyordu Sophia. Burnundan alıp verdiği ince nefeslerle çok sakin bir görünümü vardı. Zihni ise düşünde arkasından koştuğu pembe filin peşindeydi. Hurma ağaçlarının arasına kadar kovalamıştı sevimli fil yavrusunu. Ayakları yere değmeden koşuyordu sanki. Düşündeki çerçeve şeker rengi pastel boyalarla süslenmişti. Yerdeki yeşil kırmızı renkli mantarlar bir masaldan fırlayıp çıkmış gibiydi. Uyurken huzurla gülümsüyordu. Meyvelerinin ağırlığından neredeyse yerlere kadar sarkan yemyeşil hurma ağaçlarının dallarının altından usulca geçti. Fil yavrusu ağaçların arasında kaybolup gitmişti. İnce parmaklarıyla yaprakları okşadı. 5 yaşında bir kız çocuğu gibi hissediyordu kendini. Oyuncağını kovalayan haylaz bir kız çocuğu gibiydi. Gökyüzünden göz kamaştırıcı bir şekilde düşen güneşin hüzmeleri ayaklarının altındaki toprağı altın rengine boyamıştı. Mavi kelebekler sardı bir anda etrafını. Ürkekçe kollarını iki yanına sıkıca kapattı. Ses, korkma kızım, ben geldim. Yıllar önce kaybettiği babasının sesiydi bu. Sonunda onu almaya gelmişti işte. Adı gibi biliyordu bir gün geri geleceğini. Heyecanla seslendi. Neredeydin baba? Neden bu kadar geç kaldın? Ses izini kaybetmiştim kızım. Buldum artık seni. Bundan sonra daha sık geleceğim yanına. Az zaman daha beklemen gerek. Ne olur hemen gitme diye yakardı. Önceden de böyle demiştin ama. Sofia babasını son gördüğünde 5 yaşındaydı. Onu Nasıra'daki çocuk yuvasına bıraktıktan sonra arabasına binmiş ve sol pencereden gülümseyerek baktıktan sonra öpücük göndermişti. Onunla ilgili hatırladığı son sahne buydu. O günün akşamından sonra bir daha ne babasından haber almıştı ne de annesinden. Bir gün gelip kendisini bıraktığı yerden alacağının hayallerini kurmuştu yıllarca. 12 yaşına gelene kadar her cuma günü babasının onu gündüzleri bıraktığı çocuk yuvasının önüne gidip beklemişti. Ses, gözlerini kapat, şimdi buradayım. Sofia, fil yavrumu istiyorum diye sızlandı, nereye kayboldu? Ses, gözlerini yumarsan geri gelir kızım, biraz çekiniyor yanına gelmeye. Küçük Sofia kocaman yeşil gözlerini kapatıp geniş yapraklı ve bol meyveli hurma ağacının altında beklemeye başladı. Dizlerinin altına kadar uzanan ince motifli dantelden dikilmiş bembeyaz elbisesiyle çok masum ve tatlı görünüyordu. Arkasındaki ağaçlığın içinden ağır adımlarla yaklaştı gölge. Her attığı adımın ardından minör akorlarda piyano sesleri yükseliyordu. Ses, sakın açma gözlerini Meryem'im. Fil sana doğru yaklaşıyor, onu ürkütme. Hurma ağacının altına kadar gelen gölge az ötede durdu. Kollarını alabildiğine açmış önünde duran çocuğa sarılmaya çalışıyordu. Biraz daha yaklaşsa dokunabilecekti kıza. Yuvarlak çerçeveli siyah gözlüklerinin altından yaşlar süzüldü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ellerini hafifçe öne uzattı. Azapla kavruluyordu gölgelenmiş bedeni. Burnundan derin bir nefes aldı ve öne eğildi. Ses, Noel sabahında Milat Kilisesi'nde olacağım, oraya gel. Şimdi uyan kızım uykundan. Dipnot, Milat Kilisesi. Hristiyan inancında Melek Cebrail'in Hazreti Meryem'e İsa peygamberi doğuracağını vahiy ettiği yer olarak bilinen topraklar üzerinde 4. yüzyılda inşa edilmiş Katolik Kilisesi. Sofia gözlerini açtığında hurma ağaçları kaybolmuştu. Hareketsiz ve sessiz halde duran masmavi bir okyanusun kıyısındaydı şimdi. Kumsala vuran dalgalar beyaz köpükler içinde buz tutmuştu. İçini kaplayan ürpertiyle birlikte üşümeye başladı. Gökyüzünden beyaz nakışlarla süslenmiş kar taneleri süzülerek indi. Kalın bir sesle atılan çığlıkla neredeyse donuyordu düşündeki bedeni. Kulak zarlarına vuran sesle irkildi Sofia. Ağzından güçlü bir soluk koyuvererek şişkin karnını tuttu. Uzandığı kanepeden öne doğruldu. Ayakları çok üşümüştü. Kucağındaki incinin yere düşmesiyle irkildi. Uzanıp 17 yıldır sakladığı fil şeklindeki pembe yastığını alıp ağlamaya başladı. Küçük çiçek yerde yatıyor toz içinde. Kelebeğin yolunu aramaya kalkmış. Tagore. 25 Aralık 1999 Cumartesi 11.30 Nasıra. Kudüs'ün 105 kilometre kuzeyinde yer alan Nasıra'daki Milat Kilisesi'ne varmalarına çeyrek saatten az zaman kalmıştı. 60 numaralı çevre yolunda ilerlerken hafif bir rüzgar esmeye başladı. Joseph içeriye temiz hava girmesi için sürücü tarafındaki pencereyi birkaç saniyeliğinde açıp kapattı. Pencereyi aralamasıyla buz gibi esen rüzgarla birlikte arabanın içine mavi bir kelebek girdi. Zarif yaratık dikiz aynasının önünden uçup Sofia'nın karnına kondu. Sofia, tanrım dedi, şu mucizeyi görüyor musun Joseph? Rüyamdaki mavi kelebek geldi. Dikiz aynasından Sofia'nın karnına konan kelebeğe bir an baktı Joseph. Şaşkınlığı gözlerinden okunabiliyordu. Bu mevsimde bir kelebekle yolculuk etmek gerçekten ilginç. Duyduğu heyecan yüzünden Sofia'nın solukları hızlanmıştı. Kelebeği ürkütmemek için iki yanına koyduğu ellerini kıpırdatmıyordu. İlginç mi? Bu bir mucize. Bu onun işareti. Joseph arabayı kullanmaya devam ederken aynadan arkaya kısa süreli bakışlar gönderiyordu. Fazla heyecanlanmasan. Bu uyarı için artık çok geçti. Heyecandan Sofia'nın dili tutulmak üzereydi. Karnında derin bir sancı hissetti. Dişlerini sıkıp gözlerini sıkıca kapattı. "Tanrım, geliyor galiba Joseph." Joseph arabayı biraz daha yavaşlatıp ona baktı. "Sakın şimdi yapma, lütfen sabretmeye çalış." Genç kadının aldı bir anda ter içinde kalmıştı. Yeşil gözlerinin içine doğru süzülen damlalar bembeyaz kesilmiş yanaklarına kadar akıyordu. "Suyum geliyor," dedi birbirine kenetlenmiş dişlerinin arasından. "Dayanamayacağım sanırım." "Hastaneye kadar dayanamaz mısın?" Sancısı yüzünden konuşamayacak haldeydi Sofia. Derin bir çığlık atıp öne doğru kasılınca karnının üstüne konan mavi kelebek havalandı. "Ah, dur!" Joseph doğu ve batı yakası boyunca geçtikleri tarlaların kenarında park edebileceği uygun bir yer buldu ve ağaçlık bir alanın yakınında durdu. Kaloriferleri sonuna kadar açıp arabadan fırladı. Sağ arka kapıya koşup telaşla açtıktan sonra elini Sofya'nın alnına koydu. "Burada yapabileceğinden emin misin?" Sofya'nın ağzından herhangi bir söz çıkması artık imkansızdı. Sancıdan bayılmak üzereydi. Hızlı hızlı nefes almaya devam etti. Onun yanından birkaç saniye için uzaklaşan Joseph bagajdan ilk yardım çantasını çıkarıp telaşla geri geldi. "Yavaşça geriye doğru uzan. Elimden geleni yapacağım. Sen sakin kalmaya çalış." Heyecanını belli etmemeye çalışarak onu belinden tuttu ve arka koltuğa usulca yatırdı. "Tanrım yardım et." Elleriyle Sofya'nın ayak bileklerini tutup iki yana açtı. Eteğini karnına doğru kaldırarak katladı. "Derin derin nefes almaya devam et." Sofya dişlerini sıkarken burnundan derin soluklar alıp veriyordu. Gelen son sancı öncekilerin hepsinden daha güçlüydü. Çığlığını engelleyemedi. "Tanrım!" Joseph elini henüz uzatmıştı ki dışarı çıkmakta olan bebeğin başını gördü. Uzanıp avucuyla başına destek verdiği anda minik omuzların önce biri sonra diğeri geldi. Birkaç saniye sonra göbek kordonunun iki ucunu ilk yardım çantasından çıkardığı sargı bezleriyle boğarak sıkıyordu Joseph. Kordonu kestikten sonra bebeği kaldırıp kıçına bir şaplak attı. Bebek teninde duyduğu acıyla nefeslenerek ağlamaya başladı. Onu Sofya'nın kucağına bıraktı. Ama bitmemişti. "Devam etmen gerek, Sophie." Son şiddetli sancıdan sonra nefes almakta zorlanıyordu Sophia. Göz kapakları istem dışı hareketlerle kapanıp açılıyordu. Bir anda yeniden sancılandı ve doğrulmak için bir hamle yaptı. Ikınırken soluğunu ağzından koyuverdi. Of! İkinci bebeğin gelmesine çok az kalmıştı. Sophia'nın kan içinde kalan baldırlarının arasına bir kez daha uzandı Joseph. "Bir kez daha dene. Çok yakın. Hemen burada." Sofya bebeğin başının çıktığını hissettiği anda bayılacak gibi oldu ama kendini toparlamaya çalıştı. İki şaplak sesini ve tiz ağlamayı duyunca derin ve rahat bir soluk aldı. Joseph ikinci bebeğin göbek kordonunu da aynı şekilde kestikten sonra onu annesinin kucağına koydu. Ağlayan bebeklerin sesine Sofya'nın derin solukları eşlik ediyordu. "Biraz daha dayanman gerek," dedi Joseph. "Hemen hastaneye gidiyoruz." Kadın geldiği yere alelacele bir tampon koyup bastırmasını söyledi ve koşup direksiyona geçti. Araba hızla ileri fırlarken dikiz aynasından Sofya'nın kucağındaki bebeklere bakıyordu. "Buna inanamıyorum," dedi. "Rüyamda gördüğüm isimleri koyabilir miyim onlara, Sofya?" Joseph "elbette doktor," diye kısık bir sesle cevap verdi. Hala nefes almakta zorlanıyordu. "Öyleyse birinin adı Jesus, diğerinin ise Judas olacak." Sofya başını usulca kaldırarak kucağında ağlayan ikiz çocuklarına baktı. "Hangisinin ismi Judas? Hangisininki Jesus?" Joseph dikkatini son hızla ilerledikleri yolda tutmakta zorlanıyordu. Dudaklarını ısırarak düşündü. "Bilmiyorum henüz. Kendileri seçecek isimlerini. Bekleyip göreceğiz." Nasır'a kent merkezine yaklaşırlarken arabanın ön camına kar taneleri düşmeye başladı. Aydınlık beyaz gökyüzünden kar ince bulutçuklar halinde savrularak dökülüyordu. 26 Aralık 1999 La Repubblica, Kudüs, Beytüllahim, Vatikan. Üç tek tanrılı dinin tarihi mirasının yattığı kutsal topraklarda şiddet, İsa'nın 2000. doğum yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Noel'de de durulmadı. Filistin yönetimine bağlı Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti çevresindeki çatışmalar ve İsrail ablukası sürdü. Çoğu Filistinli olan 350'den fazla kişinin canını alan çatışmalar nedeniyle kutsal kent Noel coşkusundan yoksun kaldı. 1 milyar Katolik'in dini lideri Papa II. Jean Paul, Noel mesajını Orta Doğu'daki şiddetin durdurulmasına adadı. Papa 40 ülkede naklen yayınlanan Noel konuşmasında kutsal topraklardaki sorunlar yüzünden Orta Doğu'nun kaderinden derin endişe duyduğunu söyledi. Bilginlere göre bu küçük alem insanın içindedir ve büyük alem ise bu evrendedir. Peygamberlere göre ise dıştaki bu evren küçük alemdir ve büyük alem insanın içinde gizlidir. Şems-i Tebrizi, Makalat. 19 Temmuz 1999 Pazartesi, 21:21 Kudüs. Joseph klon odasının kapısını manyetik kartıyla açıp içeriye girdi ve ameliyat masasında yatan Sofia'nın yanına geldi. Gülümseyerek kulağına eğildi. Heyecanlı mısın? Hamileliğinin 16. haftasında olan Sofia'nın karnı hafifçe şişmeye başlamıştı. Bebeğini ultrasonda ilk defa görecekti. Nasıl olmam ki? Çok sabırsızlanıyorum. Bir sonraki gün yapmayı kararlaştırdıkları ultrasonu daha fazla bekleyememişti. Akşam üzere laboratuvardan çıkıp evine gittikten sonra içini kemiren bir duyguyla kıvranmaya başlamış ve Joseph'i aramıştı. 18:29. Joseph'in telefonu tam çıkmak üzereyken çaldı. Masasının üzerine dağılmış kağıtları iterek telefonu buldu ve ekrana bakmadan cevapladı. Efendim? Sofia, doktor nasılsın? Joseph, iyiyim Sofia, ne oldu? Sofia, hiç, öylesini aradım. Joseph, 2 saat önce ayrıldık Sophie. Durduk yere aramayacağını biliyorum. Ne olduğunu söyler misin? Sofia, yarına kadar bekleyemeyeceğim. Joseph, ama beklemelisin. En sağlıklı görüntüyü yarın alabiliriz. Sofia, bir günden ne fark eder ki? Profesör ile Meinrad orada mı hala? Joseph, hayır, az önce birlikte çıktılar. Sofia, oraya gelmek istiyorum. Joseph, sen bilirsin, gelebilirsin. Ama ultrasona girmeyi aklının ucundan bile geçirme. Sofia, gelince konuşuruz, sana anlatacaklarım var. Joseph, görüşürüz. 19:35. Joseph masasının üstünde duran kalemi sağ eline alıp parmaklarının arasında döndürmeye başladı. Ne zaman anlatmayı düşünüyorsun? Geldiğinden beri tek kelime etmeden Joseph'i izliyordu Sofia. Repliklerini unutmuş bir oyuncu gibiydi. Ne söyleyeceğini, nereden başlayacağını bilemiyordu. Seninle tanıştığımız günden beri hayatım o kadar tuhaf bir hal aldı ki doktor. Bunu nasıl anlatacağımı kestiremiyorum. Dinliyorum. O günden beri sanki her hareketim benim dışımda önceden tasarlanmış gibi. Ne demek istiyorsun? Sofia çaresizce omuz silkti. Üzerimizde oyun oynayan birileri sanki bizi yönlendiriyormuş gibi. Tanrı'dan mı söz ediyorsun? Hayır, öyle bir şey değil bu. Nasıl peki? Bilemiyorum, çok tuhaf. Dediğim gibi sanki her şey önceden belliydi ve biz oyunun tüm kurgusunu kurallara eksiksiz uyarak oynadık. Joseph içini çekti. Zaman zaman ben de aynı şeyleri hissediyorum. Sanırım haklısın. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Gerçekten de konusu önceden tüm detaylarıyla düşünülmüş, sonra ayrıntılarıyla yazılmış bir senaryoda oynayan karakterler gibiydiler. Birileri her adımlarını onlar için önceden belirlemişti sanki. Tüm serüveni baştan sona yazmış ve tüm sahne kurgularına hakim bir yönetmenin ellerindeydi hayatları. Sofia yerinden kalkıp Joseph'in masasına yaklaştı. Sen de gayet iyi biliyorsun ki ultrasonu bu akşam yapacağız. Joseph koltuğunda geriye doğrulup ellerini ensesinde birleştirdi ve gülümsedi. Beni böyle kandırabileceğini mi sanıyorsun? Hayır, kandırmak değil bu. Oyunun bu sahnesini zamanında oynamak. Aslında Joseph de ultrasonu o akşam yapmak istiyordu. Ertesi günü bekleyecek sabrı kalmamıştı. Şu işlerimi halletmeme izin ver, sonra klonlama odasına geçeriz. Sofia'nın endişeyle kararmış yüzü bir anda değişti. Yeşil gözlerinin içi ışıl ışıldı şimdi. Harikasın. Koltuğa tekrar oturup beklemeye başladı. Son bir ayda evimdeki tüm İncil'leri, Tevrat'ları ve Kur'an'ı tekrar okuyup karşılaştırdım. Masasını toplamaya devam eden Joseph başını salladı. Çok ilginç fikirler edindim. Barnabas İncil'ini duymuş muydun? Joseph, duydum ama okumadım dedi. Oldukça ilginç bir anlatımı var. İsmi 325 yılında İznik konsülünün yasakladığı İncil'ler arasında da geçiyor. Kıbrıs'taki mezar kalıntıları 478'de bulunduğunda Barnabas'ın göğsünün üstünde İncil'in bir nüshası varmış. Sonra 16. yüzyılda Vatikan'dan çalınana kadar hiçbir yerde adı geçmiyor. Birileri 1738'de Viyana'ya götürmüş ve orijinalinin halen orada olduğu söyleniyor. 1907'de İtalyanca el yazmasından İngilizce'ye tercüme edilerek Oxford Üniversitesi tarafından basılmış. Birinci baskı piyasaya çıktıktan sonra kitap hemen toplatılmış. Son olarak 1983'te Türkiye'deki bir mağarada ceylan derisi üstüne Arami dilinde yazılmış bir nüshasının daha bulunduğu söyleniyor. Joseph gerçekten ilginç bir hikayesi varmış dedi ama çok da etkilenmiş gibi değildi. Biliyorsun ki yüzlerce kayıp İncil'den söz edilir. Bu da onlardan biri olsa gerek. Hristiyan din adamları bu İncil'in düzmece olduğunu söylüyor ve inanmıyor. Barnabas İncil'ini diğerlerinden ayıran sarsıcı bir konu var esasında. İsa bu kitapta kendisinden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeliyor havarilerine. Bir düşünsene, bu bütün Hristiyan dünyasında büyük yankı yaratabilir. 1700 yıllık papalık kurumunu alt üst edebilir. Şimdi daha da ilginç olmaya başladı işte. Bizleri ilgilendiren ve beni çok endişelendiren en önemli konu başlığını henüz söylemedim. Barnabas İncil'inde anlatıldığına göre çarmıha gerilen İsa değil Judas'mış. Judas son akşam yemeğinden ayrıldıktan sonra Ferislerin liderine gidip İsa'nın nerede saklandığını ispiyonlamış. Sonra askerlerle beraber İsa ve havarilerinin gizlendiği yere geldiklerinde Mesih'i yerinde bulamamışlar. O sırada Judas'ın yüzünün mucizevi bir şekilde İsa'ya benzetildiğini yazıyor kitap. Askerler de gerçek İsa yerine ona tıpatıp benzeyen Judas'ı götürmüşler. Sonrasında çarmıha gerilen kişi de Judas oluyor bu durumda. Joseph Mesih'e ne olmuş öyleyse diye sordu. Melekler onu güneye bakan pencereden alıp Tanrı katına götürmüş. Bu hikaye yeniden dirilişle karşılaştırıldığında kulağa daha mantıklı geliyor aslında. İsa'nın yerine çarmıha Judas gerilir. Bu olay sırasında başka yerde olan İsa 3 gün sonra çıkıp gelir. Sofya bence bu kadar basitleştirmemek gerek dedi. Mucizeleri mümkün olduğunca işin içine sokmamaya çalışıyorum yorumlarken. Eğer Barnabas İncil'inde anlatılanlar doğruysa Meryem'in evinden getirdiğimiz parmak kemiği kime ait oluyor? Sofya'nın son sorusuyla yerinde donup kaldı Joseph. Öyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyordu. 21.55 Sofya ameliyat masasında karnı göğüslerine kadar açık halde yatarken konuşmaya devam ediyordu. Saatlerdir aynı konu üzerinde varsayımlar üretmiş, gitgide artan endişesini Joseph ile paylaşmıştı. Kur'an'da da zanla uyuyorlar, onu öldürmediler yazıyor. Barnabas İncil'inde yazanlar doğruysa taşıdığım çocuğun genleri İsa'ya değil Judas'a ait. Joseph görüntüleme aparatını Sofya'nın karnında gezdirmeye başladı. Gözleri monitöre sabitlenmişti. Birazcık susar mısın lütfen? Görüntü niteliğini kontrol edemiyorum. Henüz hangi geni taşıdığımı bile bilmiyorum. Profesörün mü, İsa'nın mı yoksa Judas'ın mı? Nasıl unutursun hangi mikrotipi kullandığını? Bu kadar önemli bir şeyi anımsayamadığına inanamıyorum hala. Aman Tanrım! Joseph'in dudaklarından dökülen sözcüklerle Sophie'ye dikkat kesildi. Ne oldu çabuk söyle! Sen ikiz çocuklar taşıyorsun Sophie! Joseph monitördeki görüntüyü bir kez daha kontrol etmeye çalışırken klon odasının kapısı sertçe açıldı. Profesör Gottfried yağmurda ıslanmış saçları ve buğulanmış gözlükleriyle eşikle dikiliyordu. ''Siz ikiniz benden habersiz neler karıştırıyorsunuz?'' Gottfried o saatte karşılarında bulunca ikisi de çok şaşırmış, yaramazlık yapmış çocuklar gibi öylece kala kalmıştı. Gottfried ultrasonu yarın yapacaktık diye terslendi. ''Bekleyemediniz mi bir gün daha?'' On beşinci ayrımın sonu. Sayfa 298.